Ayrım 25, sayfa 272. Kıbrıs'ta terör İngiliz siyasetinin aracıydı. Halkları birbirine düşürmüşlerdi. Ama bu yeterli değildi. Dünya kamuoyunun ilgisini çekecek büyük provokasyonlar lazımdı. Dönemin İngiltere Başbakanı Anthony Eden anılarında dünya kamuoyunun Türk ve Yunanlıların uzlaşmaz iki taraf olduğunun bilinmesini çok istediklerini yazdı. İngiliz diplomatlarının Ankara'da birkaç ayaklanma çıksa bizim işimize gelir dediklerini Kıbrıs konusunda araştırmalar yapan yazar Robert Holland açığa çıkardı. Bitmedi. Üzerindeki gizlilik kararı kalkan 19 Ağustos 1954 tarihli İngiliz belgesinde İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Londra'ya bakın nasıl bir rapor gönderdi. Yunan-Türk dostluğunun kırılgan olduğu çok açık. Çok küçük bir şok bile yetebilir. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin duvarına tebeşirle slogan yazmak gibi önemsiz bir olay bile bir kargaşanın çıkmasına yeter. 6-7 Eylül olaylarının Selanik'te Atatürk'ün evine sözde bomba atılmasıyla başladığını biliyorsunuz değil mi? Yani plan hazırdı, zamanı bekleniyordu. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ı Londra'da üçlü konferansa davet etti. Konferansın konusu, özgür dünyanın komünizm tehlikesini önleme çabaları açısından Kıbrıs sorununun çözümüydü. Toplantı 29 Temmuz 1955'te gerçekleşecekti. Ancak nedense bir ay sonra ertelendi. Bu sırada Türkiye'deki bazı gazetelerde Rumların Türklere karşı katliam hazırlığında olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Benzer haberler Yunanistan'da da çıktı. Tesadüf müydü? Bu arada İngilizler Türkler ile Yunanlıların bir uzlaşmaya varabileceğinden endişelendi. Çünkü Yunan Dışişleri Bakanı Stefanopoulos, Londra'daki Türk Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü'ye o güne kadar hep karşı oldukları Kıbrıs'taki Türk azınlığın hakları konusunda uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bu Türkiye'nin de isteğiydi. İngiltere kendisinin dahil edilmediği çözümden rahatsız oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan hemen Dışişleri Bakanı Fatin Rushdie Zorlu ile buluştu ve Türkler görüşlerini konferansın başına ne kadar sert koyarsa kendileri için de bizim için de o kadar iyi olur mesajını verdi. Ve Zorlu Türkiye'nin görüşünü alışık olunmayan bir sertlikle ortaya koydu. Yunan delegasyonu şoke oldu. Zorlu aynı kararlılığı Türkiye'nin de göstermesini istediği şifreli telgrafı Ankara'ya çekti. Sonrası malum. Bugün 6-7 Eylül olaylarına sadece tek pencereden bakmayı sürdürüyoruz. Oysa 10 Eylül 1955 günü Atina Radyosu şöyle yorum yaptı. Yunan-Türk dostluğunu zedeleyen İstanbul ve İzmir'deki olaylar, düşündüğümüz gibi İngiliz diplomasi planlarının ani biçimde patlak vermesinin ürünü değildir. Bizzat İngiliz diplomasisinin planladığı ve başarmaya çalıştığı bir provokasyondur. Yunan basını Atina'daki bombalama eylemini İngiliz ajanlarının yaptığını yazdı hep. Bunları yazıyorum diye 6-7 Eylül olaylarının ayıbını başkalarına yüklemek istemiyorum. Güçlü, bağımsız bir ülkeyseniz oyuna gelmeyeceksiniz. Türkiye devleti, hükümeti ve halkıyla suçludur. İngilizlerin oyununa gelmiştir. Umarız ders alınır. Ancak yine bu neoliberal tarihçiler Kıbrıs'ta kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı TMT Ergenekon'la irtibatlandırıyor. Kimi de 6-7 Eylül 1955 olaylarını TMT organize ettiğini yazıyor. O tarihte daha TMT'nin kurulmadığını bile bilmiyorlar. Bilmiyor ama ahkam kesiyorlar işte. Bunlar İngilizlerin böl ve yönet politikasına hiçbir eleştiri getirmezler. Varsa yoksa suçlu Türkler. Bazen düşünmeden edemiyorsunuz. Bizim yazarlar da İngilizlerin MI6 istihbarat örgütünde çalışıyor olabilir mi? Bilindiği gibi İngiliz istihbarat servisi yazın dünyasına birçok yazar sokmuştur. İngiliz gizli servis ajanı James Bond'u hangimiz bilmez? James Bond karakterini edebiyat ve sinema dünyasına kazandıran yazarın Ian Fleming olduğunu daha önce belirtmiştik. Fleming 2. Dünya Savaşı'nda Britanya Deniz Kuvvetleri Haber Alma Ajansı'nda görev yaptı. Bu görevi sırasında İngiliz İstihbarat Örgütü'nde yani MI6'de çalışmaya başladı. Ve bu görevi sırasında yaşadıklarından, gördüklerinden ve anlatılanlardan yola çıkıp kendi düşsel dünyasını da katarak James Bond karakterini yarattı. Yazar Ian Fleming'in her ne kadar istihbaratçı olduğu bilinse de karanlıkta kalmış bazı faaliyetleri hala aydınlatılabilmiş değil. Bunlardan birinin bizimle çok ilgili olduğunu önceki sayfalarda anlatmıştık. Ian Fleming olaylardan 2 yıl sonra hikayesi Türkiye'de geçen Rusya'dan Sevgilerle adlı romanını yazdı. 6-7 Eylül gecesi yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. Ian Fleming gibi casusluk romanları yazan İngiliz Eric Ambler da MI6'de çalıştı. İki romanında Dimitrios'un maskesi ve korkuya yolculukla mekan olarak Türkiye'yi kullandı. Gün Işığı adlı eserinden uyarlanan Topkapı filmi bir dönemin en önemli sinema klasikleri arasında gösteriliyordu. Ian Fleming, Eric Ambler gibi İngiliz istihbarat birimi MI6'de görev yapan bir başka yazar ise William Somerset Maugham idi. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz istihbarat birimine girdi. 1917 yılında MI6 tarafından Bolşevik devrimini engellemek için Moskova'ya gönderildi. 1928'de Fransız Riviera'sından bir ev alıp sadece yazıyla ilgileneceğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı günlerini Hollywood'da hikayelerini sinemaya aktarmakla geçirdi. Cakes and Ale, ünlü ressam Gauguin'in yaşamını anlattığı Ay ve Altı Para, Şeytanın Kurbanları, Renkli Peçe eserleri arasındadır. Ve bir MI6 ajanı yazar daha, John le Carré. Asıl adı David John Moore Cornwell idi. Ben de üniversite öğrenimi sırasında İngiliz istihbarat örgütüne katıldı. İlk romanı Call for the Dead'i 1961'de yazdı. Romanını MK'ya okutarak onayını aldı. İtiraz gelmedi ancak takma isimle yazması istendi. O da John le Carré adını buldu. En bilindik eseri Soğuktan Gelen Casus'tu. Kitapları film yapıldı. İngiliz casusu olduğunu ilk günden beri reddeden yazar, bu gizli mesleğini ilk kez BBC'nin 2000 yapımı The Secret Center adlı belgeselinde açıkladı. MI6 istihbarat örgütünün bir diğer elemanı ise yazar Graham Greene idi. O da yazdığı Üçüncü Adam, The Power and the Glory, Sessiz Amerikalı gibi casusluk romanlarıyla tanındı. Le Carré gibi ağzı pek kapalı bir istihbaratçı değildi. Bu nedenle arkadaşları arasındaki adı Şebek'ti. Green'in de eserleri beyaz perdeye aktarıldı. MI6'de görev yapmış ünlü yazarların listesi böyle uzayıp gidiyor. Dikkat ediniz, sadece ülkemizde değil, dünyada MI6 başarılı bulunur, hep övülür. Bunun en önemli sebebi işte bu MI6 mensubu yazarların sinemalara da aktarılmış romanlarıdır. Doğal olarak hep kendilerini övdüler. Bunun istihbarat alanındaki adı psikolojik harptir. Dönelim bizim yazarların kaleme aldıklarına. Devletin her örtülü operasyonu kirli midir? Tartışmayı devlet kirlidir gibi anarşist bir noktaya getirmeyelim. Kuşkusuz romantiklere sözümüz yok ya da nihilistlere. Gerçekten merak ediyorum, liberaller ne düşünüyorlar? Devletin her operasyonu kirli midir? Yoksa sadece Türkiye'nin yaptıkları mı kirlidir? Gelin Ergenekon'la irtibatlandırılan TMT'nin hikayesine bir bakalım. Gizli Teşkilatın Silahları. Tarih 13 Ağustos 1958. Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'na, yani Özel Harp Dairesi, MIT'ten gizli şifreli yazı geldi. Kıbrıs'tan Anamur Limanı'na motorlu bir kayıkla pasaportsuz gelen Vehbi Mahmut, Asaf Elmas, Cevdet Remzi adlı 3 Kıbrıslı Türk yakalanmış ve Anamur Jandarma Komutanlığı ve MIT Adana Bölge Başkanlığı'nda sorgulanmıştı. MIT özel harpçilerin görev yaptığı Seferberlik Tetkik Kurulu'na diye siz de sorgulamak ister misiniz diye soruyordu. Teşkilatta görevli binbaşı İsmail Tansu ve Kıbrıslı doktor Burhan Nalbantoğlu apar topar uçakla Adana'ya hareket ettiler. Telaşlıydılar. Kimdi bu gençler? Kim göndermişti onları? Maksatları neydi? Ve en önemlisi Kıbrıs'taki teşkilattan haberleri var mıydı? Binbaşı Tansu ve Doktor Nalbantoğlu, MIT Adana Bölge Başkanı Fuat Doğu'nun makamına koşarak çıkıp bilgi aldılar. Hemen 3 genci görmek istediler. Vehbi, Asaf, Cevdet'i sorguladılar. Gençler Doktor Nalbantoğlu'nu Kıbrıs'tan tanıyorlardı. Özel harpçi binbaşı İsmail Tansu'yu ise Adana Emniyetinden komiser sanıyorlardı. Gençler benzer sözler söylediler. EOK'nın tecavüzlerine karşı koyabilmek için Türkiye'ye gidip silah bulalım dedik. Yanımızda para da getirdik. Olmazsa parayla silah alıp eşlerimizi, çocuklarımızı koruyacağız. Binbaşı Tansu duygulandı ama yanıtını aradığı başka bir soru daha vardı kafasında. Kıbrıs'taki teşkilatı biliyorlar mıydı? Hayır, teşkilattan habersizdiler. Kıbrıs'ta özel harpçiler tarafından henüz 2 hafta önce kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı bilmiyorlardı. Özel harpçiler rahatladı. Özel harpçi binbaşı İsmail Tansu Adana'da sorguladığı 3 gencin ifadesini Kıbrıs'taki TMT Başkanı Yarbay Rıza Vuruşkan'a bildirdi ve ekledi: "Onlarla silah göndereceğim." Binbaşı Tansu gözaltındaki 3 Kıbrıslı gencin yanlarına gitti. Bu kez üzerinde askeri üniforma vardı. Gençler karşılarında bir Türk subayını görünce korktular. "Yanlış iş yaptık, bizi affedin. Geldiğimiz gibi sessizce köyümüze dönelim," dediler. Binbaşı Tansu gençlere moral verdi ve "Size gizli bir görev vereceğim," dedi. "Bu Kıbrıs için yapılacak milli bir görevdir. Bu görev hayatınızı kaybetmenize neden olabilir. Bu görevi kabul edip hiç kimseye söylemeyeceğinize yemin eder misiniz?" Gençler Kıbrıs için ölümü göze alacaklarını söyleyip Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiler. Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'na ilk silah sevkiyatını bu 3 Türk gerçekleştirecekti. Onlara Arı Ekibi adı verildi. İlk sevkiyatı 16 Ağustos 1958'de gerçekleştirdiler. Kayıklarına 10 makineliyle 20 adet tabanca ve 2 sandık mermi koyup dalgalarla boğuşarak denize açıldılar. Başarılı da oldular. Kıbrıslı gençlerin sevkiyatları hep sürdü. Ancak Asaf Elmas ve Hikmet Rıdvan 9 Kasım 1958 tarihinde fırtınaya yakalanıp denizde kaybolarak şehit oldu. Arı ekibi Lütfi Celui, Nevzat Nasır, Feridun Hamza, Bahattin San, Hüseyin Hikmet, Vehbi Mahmudoğlu, Ahmet Celal gibi Kıbrıslı gençlerin katılımıyla bu tehlikeli sevkiyatlara devam etti. Yeni ekipten Lütfi Celui silahları otomobille iç bölgelere götürürken EOKA'cılar tarafından yakalandı, hala kayıptır. Arı ekibi hiç yılmadı. Fakat yaklaşan kış nedeniyle kayıklarla sevkiyat zorlaştı. Vehbi Mahmudoğlu yakalandığı fırtınadan küçük motorlu kayığındaki silahları denize atarak kurtulabilmişti. Artık daha büyük tekneye ihtiyaç vardı. Özel harpçiler İstanbul Liman Reisliği, İstanbul Balık Avcıları Derneği ile irtibata geçti. Donanmadan ayrılıp balıkçılık yapan eski deniz binbaşısı Nejat Kosal'ın 25 tonluk teknesi sıkı bir pazarlıkta 120 bin liraya satın alındı. Sıra tekneye güvenilir sivil personel bulmaya gelmişti. Seferberlik Tetkik Kurulu, yani Özel Harp Dairesi, İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Ferhan Çora, Kaptan Reşat Yavuz ve Makinist Oğuz Kotoğlu adındaki iki gemici buldu. Tıpkı Kıbrıslı gençlere yapıldığı gibi bu gemicilere de yemin ettirilip görev teklif edildi. Teknenin telsiz görevlisi ise TSK'dan ayrılmış gibi gösterilen Ast Subay Ali Levent oldu. Elmas adı verilen tekne ilk seferine 10 ton silah ve cephane ile 4 Mart 1959'da çıktı. Gece yarısı Kıbrıs açıklarında kayıklarıyla bekleyen arı ekibiyle buluşacaktı. Buluşma gerçekleşemedi. Elmas dönmek zorunda kaldı. İkinci seferde başarısız oldu. Kıbrıs'taki TMT'den bir kılavuz istendi. İngiliz polis birliğinde görevli Kemal Abdullah Elmas'a kılavuz oldu. Ayrıca özel harpçi binbaşı İsmail Tansu da gemi adamı belgesi alıp sivil kıyafetlerini giyip personel arasına katıldı. Ne olursa olsun bu sevkiyat gerçekleşecekti. EOKA'cı Rumların cinayetleri her geçen gün artıyordu. Sevkiyat bu kez fırtına nedeniyle gerçekleşemedi. Elmas dördüncü seferini 24 Mart 1959'da yaptı ve bu kez başardı. Ardından diğer seferler geldi. Yaz ayının gelmesiyle arı ekibi de taşıma faaliyetlerine başladı. TMT'ye toplam olarak 872 tabanca, 747 makineli tabanca, 96 hafif makineli tabanca, 2997 piyade tüfeği, 6800 bomba, 43500 tabanca mermisi, 134400 makineli tabanca mermisi, 164000 piyade tüfeği ve hafif makineli tüfek mermisi, 54 plastik tahrip kalıbı ve 1 adet telsiz ulaştırıldı. Tarih 17 Ekim 1959, saat gece yarısına geliyordu. 6000 bomba, 500 tüfek ve çok sayıda mermi yüklenen Elmas yeni seferine çıktı. İstikamet Girne'nin doğusundaki Egzamil denilen mevkiydi. Kaptan Reşat Yavuz 1.30 sularında tekneye İngiliz savaş gemisinin yaklaşmakta olduğunu gördü. Telsizci Ali Levent durumu karargaha bildirdi. Karargah dönün emri verdi. Elmas rotasını değiştirdi, İngiliz gemisi takibi bırakmadı, giderek yaklaşıyordu. Ali Levent'in son sözü "Vatan sağ olsun" oldu, karargahla telsiz irtibatı kesildi. Elmas'ın 3 kişilik mürettebatı silahlar ele geçirilmesin diye tekneyi delerek batırmak istediler. Gemi su almaya başladı. Kaptan Reşat Yavuz, Ali Levent ve Oğuz Kotoğlu'nu lastik bota bindirip gönderdi. O bir kaptandı ve elmasla birlikte batmaya kararlıydı. Su ambardaki sandıkların üst seviyesine kadar geldi. Batması an meselesi iken İngilizler tekneye atlayıp kaptan Yavuz'u yakaladı. Ambardan ancak iki sandık silah alabildiler, elmas battı. İngilizler botla uzaklaşmaya çalışan Levent ve Kotoğlu'nu da yakaladı. Türkiye'nin Kıbrıs'a silah sevkiyatı yapması dünya basınına haber oldu. Rum lider Makaryos herkesi ayağa kaldırdı. Türkiye iddiaları reddetti. İngilizler ve Rumlar 350 kulaç derinlikteki elması denizden çıkarmaya çalıştılar, başaramadılar. Üç Türk mürettebat yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Avukatları TMT'nin Toros kod adını kullanan genç bir Türk mücahidiydi, Rauf Denktaş. Üç Türk 9 ay ceza aldılar, cezalarını Türkiye'de çekeceklerdi. Elmas olayı ve ardından gelen 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi Kıbrıs'a silah sevkiyatını sonlandırdı. Diyeceksiniz ki, bu silah sevkiyatının Ergenekon davasıyla ne ilgisi var? Sorunun yanıtını vermeden önce Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın nasıl kurulduğunu ve örgütlendiğini bilmeniz gerekiyor. 50 yıl önce 1 Ağustos 1958 Kıbrıs'ta illegal gizli Türk Mukavemet Teşkilatı TMT kuruldu. Türkiye'nin desteklediği bu gizli örgüt neden kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler Kıbrıs'tan çekilme kararı aldı. Adanın geleceğinin ve statüsünün nasıl olacağı konusunda İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik müzakereler hep sonuçsuz kaldı. Türksüz Kıbrıs düşleyen ve Yunanistan'la birleşmek isteyen faşist EOK, 1 Nisan 1955 tarihinde Yunanlı Albay Grivas tarafından kuruldu. Kuruluşunun üzerinden daha bir yıl geçmeden ilk suikastini Bafa'da 11 Ocak 1956'da Türk polisi Abdullah Ali Rıza'yı öldürerek gerçekleştirdi. Türk Büyükelçiliğine bomba attı ve sistematik şiddeti arttırdı. 1957 yazında Türk köylerini basıp 74 Türk'ü katletti. Bu son olaylar sonucunda Kıbrıs Türk toplumu lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Rauf Denktaş Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile görüşüp acilen yardım istediler. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs konusunda şahin idi. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasını, elemanlarının Türkiye'de eğitilmesini, adaya gizlice silah sevkiyatı yapılmasını ilk öneren o oldu. Başbakan Menderes kararsızdı, NATO'yu karşısına almak istemiyordu. Türkiye'de aralıksız ya Taksim ya ölüm mitingleri yapılıyordu, halk sokaktaydı. Ve Ankara sonunda kararını verdi. Kıbrıs'ta Rumların terör örgütü EOK'ya karşı Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyacak gizli bir teşkilat kurulacaktı. Bu iş için Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu görevlendirildi. Özel harpçı subaylar gönüllülük esasına göre seçildi. TMT doğrudan Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen'e bağlıydı. Planı Tümgeneral Karabelen'in yardımcısı Binbaşı İsmail Tansu yürütecekti. Binbaşı Ahmet Görmez Personel ve Harekat, Yüzbaşı Bedri Esen Eğitim, Yüzbaşı Cemal Birer ile Yüzbaşı Recep Atasu İkmal ve Yüzbaşı Halil Pamukoğlu muhabere işlerinden sorumluydu. TMT'yi kuran subay kadrosunun çoğu Kore Savaşı'nda bulunmuştu. Kıbrıs'ta gizli faaliyetlerde bulunacak yedek subaylar öğretmen kimliği altında gidecekti. Tüm subayların görevi 18 yaşını geçmiş kadın ve erkekleri örgütlemekti. Bunlar Ankara ve Antalya'da askeri eğitimden geçirilecekti. Hedef bir yıl içinde 5000 Kıbrıs Türk'ünü örgütlemek, eğitmekti. Nihai hedef 15.000'di. Parasal destek örtülü ödenekten ve çeşitli fonlardan temin edilecekti. 1 Ağustos 1958 tarihinde Kıbrıs TMT Başkanı Yarbay Rıza Vuruşkan karargahını Lefkoşe'de kurdu. Yarbay Vuruşkan'ın yardımcısı Binbaşı Necmettin Erce ve Yüzbaşı Mehmet Özden'di. Kıbrıs Bölge Komutanı Binbaşı Şefik Karakurt'tu. Kıbrıs TMT Bölge Komutanı Yüzbaşı Rahmi Ergün ve TMT Bölge Komutanları ise Yüzbaşı Ahmet Göçmez, Yüzbaşı Kamil Önceler, Yüzbaşı Bedri Erkan, Yüzbaşı Osman Nalbant, Yüzbaşı Ferhan Çora, Yüzbaşı Hüseyin Ömür adlı subaylardı. Yarbay Rıza Vuruşkan'ın kod adı Bozkurt idi. Lefkoşe İş Bankası'na müfettiş kimliğiyle çalışıyordu. Adı Ali Çonan idi. Gerçek kimliğini 3 kişi biliyordu. Banka müdürü Dündar Nişancıoğlu, Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş. TMT'de görevli Kıbrıslı Türklerin kod adları Kurt'tu. Eğitimcilere temizlik kurdu, silah ikmalinde çalışanlara bereket kurdu ve istihbarat işlerinde çalışanlara fal kurdu adı verildi. Tabancaya serçe, mermiye serçe gagası diyorlardı. Uzatmayayım, bu faaliyetler uzun ömürlü olamadı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi, başta TMT lideri Yarbay Rıza Vuruşkan olmak üzere bu olayla ilgili subayların çoğunu emekli etti. Fatin Rüştü Zorlu, İmralı Mahkemesi'nde kendi adamlarını silahlandırıyor diye yargılandı. 92 Türk'ün şehit, 475'inin ise yaralandığı 1963'teki Kanlı Noel katliamına kadar TMT ile Türkiye ilişkisi kopuktu. Sonra tekrar canlandırılmaya çalışıldı. Ve daha sonra olanları da biliyorsunuz. 1974 Kıbrıs Savaşı ve diğer olaylar. Evet, neoliberaller TMT'yi Ergenekon'a bağlamak istiyor. Devletin her türlü gizli operasyonunu kirli gösteriyorlar. Etnik temizlik yapmak için kurulan faşist EOKA'ya karşı devletin Kıbrıslı Türkleri örgütlemesi kirli bir operasyon mudur? Diğer yanda TMT kuşkusuz sütten çıkmış ak kaşık değildir, grileri vardır. Zamanla Gladio'nun emrine girip Kıbrıslı solcuların öldürülmesinde parmağı olmuştur. Sonuçta bizim diyeceğimiz şudur, 6-7 Eylül olaylarını tek yönlü ele almak hatalı olur. Ama neoliberal tarihçiler tarihsel gerçeği hep bizim aleyhimize bükme konusunda çok kararlılar. Ne gerici 31 Mart ayaklanmasındaki ne de Kıbrıs'taki İngiliz parmağını görüyorlar. Türkiye'de yeni bir tarih yazılımı dile getiriyorlar. Kendilerini özgürlük savaşçısı tarihçiler ilan ettiler. Bir tek doğruyu onlar biliyor. Devletin her türlü operasyonunu kirli buluyorlar. O halde bir örnek daha verelim. Bu da mı kirli savaş? Birkaç yıl önce İstanbul Şişli'de mütevazi bir ofisteyim. Komutanla birkaç yıldır tanışıyoruz. Her defasında sormuş ancak yanıt alamamıştım. Zamanı değil diyordu. Demek zamanı o gün o saat gelmişti. 4 Nisan 1992 gecesi Sırplar Saraybosna'nın tepelerini kuşattı. Bir ay önce referandumla bağımsızlık kararı alan Bosna Hersek'teki Müslüman çoğunluğu yok etmek istiyorlardı. Öncelikli hedeflerinde Saraybosna vardı. Burayı ele geçirirlerse biliyorlardı ki savaşı kazanacaklardı. Kuşatma tam 1425 gün sürdü. Bu süre boyunca şehre günde ortalama 329 havan topu düştü. Aşırı Sırp milliyetçisi Çetnikler Saraybosna'nın ve Tuzla, Mostar, Zenica, Bihaç, Travnik ve diğerleri acısını Müslüman köylerden, kasabalardan çıkardılar. Binlerce insanı inançlarından dolayı öldürdüler. Savaşta 312 bin insan öldü, 35 bini çocuktu. Kuşatma altındaki Saraybosna'da ölen çocuk sayısı 1566'ydı. İki çocuğunu şehit veren Halide Boyatziç bu acılı analardan sadece biriydi. Evleri Saraybosna tepelerine yakın sivri kayalar bölgesindeydi. Sırp çetnikler ağır silahlarıyla saldırıya geçtiklerinde kayaları kendilerine siper yapıp karşı koyuyorlardı. Yine bir gün, çatışmanın tam ortasında mühimmatları bitti. Yağmur gibi mermi yağıyordu üzerlerine, çaresizdiler. Halide'nin biri 14, diğeri 16 yaşındaki iki oğlu, evlerinin bodrum katında sakladıkları el bombalarını getirmek için kayaların ardından çıkıp koşarak eve gittiler. Tam eve girmişlerdi ki, Halide Boyatziç'in feryadı o günkü çatışmayı sona erdirdi. Eve havan topu düşmüştü. İki oğlunu şehit veren Halide komşularından beyaz bir çuval istedi. Oğullarının parçalarını ağaçlardan, kayalardan toplayıp o beyaz çuvala koydu. Sonra komşularından beyaz bir çuval daha istedi. Komşuları şaşırdı. Acısına verdiler. Ancak Halide Boyatziç ikinci çuvala bombayla paramparça olan güvercinlerin cansız bedenlerini toplayıp koydu. Bunlar da benim çocuklarım. Onları da kendi ellerimle gömeceğim dedi. Saraybosna tepelerine keskin Sırp nişancılar yerleşmişti. Uzun namlulu silahlarıyla Bosnalıları tek tek öldürüyorlardı. Herkes sığınaklarda yaşıyordu. Ancak bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, kuşatma 44 ay sürdü. Gün geldi, çocuklar havasız, renksiz sığınaklarda yaşamaktan bıktılar. Her ne kadar onları eğlendirmek için sığınaklarda şarkılı oyunlar düzenlense de çocuklar dışarıda koşmak, oynamak istiyorlardı. Ve bir gün, 2 Ocak 1994, öğle üzeri, dışarıda kar yağdığını öğrenen 6 çocuk kızakla kaymak için sığınaktan gizlice çıktılar. 13 yaşındaki Nermin, 12 yaşındaki Indira, 11 yaşındaki Daniel, 8 yaşındaki Mirza ve Admir ile 5 yaşındaki Jasmina kaymaya başladılar. Gülüyorlardı. Birden silah sesleri duyuldu. Sığınaktaki anneler silah sesleriyle dışarıya fırladı. Kar kan kırmızıya boyanmıştı. Altısı da ölmüştü. Altısı da yıkanamadan karanlığa okunan ezanlardan sonra toprağa verildi. Evet, Şişli'deki mütevazi ofiste o gün gözyaşlarınızı birbirimizden sakladık. Komutan o sıcak günlerde Saraybosna'da bir gece sabaha karşı nasıl sandalyeye çöküp hüngür hüngür ağladığını anlattı. Yorucu bir çatışmadan çıkmıştık, tan ağarmaya başlamıştı. Bizimle çatışmalara giden kadınlar da vardı. Çoğu daha önce eline silah bile almamıştı ama şimdi hepsi askerdi. Hepsini onar kişilik takımlara bölmüştüm. Hepsinin başına da içlerinden birini komutan atadım. Savaşa rağmen hayat devam ediyordu. Kahvaltı yapmaları için Türkiye'den gelen büyük bir kaşar peynirini onlara verdim, sevindiler. Bir köşeye çekilip çayımı içerek dinlenmeye başladım. İstemeden gözlerim komutan kadına çevrildi. Kadın peyniri 10 parçaya değil 11 parçaya ayırdı. Hem merak ettim hem de biraz sinirlendim. 10 kişiydiler ama o 11 parçaya ayırmıştı peyniri. Böldüğü peynirleri tek tek dağıttı. Kendisine 2 parça alınca yerimden fırladım ve bağırmaya başladım. Hırsızlıktı bu, savaşta bunun cezası ölümdü. Bağırmama sözlerime kadınlar çok şaşırdı, korktular. Yardımcım Bosnalı asker olayı açıkladı. Kadın 11. parçayı mahallesindeki yatalak yaşlı bir kadın için almıştı. Ancak yatışmamıştım. Çünkü Bosnalı kadının peynir götürdüğü ihtiyar kadın Sırp'tı. Üstelik bu Sırp ihtiyar kadının oğlu kendisini besleyen Bosnalı kadının gelinini ve torununu öldürüp çetniklerin yanına dağa kaçmıştı. Savaşın gerginliğiyle ağzıma ne geldiyse söyledim. Silahımı alıp dışarı çıkacakken kadınlar yolumu kestiler. Peynirleri getirip önüme koydular. Kadın, komutan sen nasıl Müslümansın? O ihtiyar komşumun ne suçu ne günahı var? O bir şey yapmadı ki, oğlu yaptı dedi. Birden dona kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Sandalyeye çöktüm. Hüngür hüngür ağladım. Bu acımasız savaşta topyekün birilerine iyi, birilerine kötü derseniz polis Vesna Doyuz'a haksızlık yaparsınız. Vesna Sırp'tı ama savaşta Bosnalı Müslümanların safında yer aldı. 30 kişilik birliğiyle dağlarda Sırp çetniklere karşı savaş açtı. Ve bir gün yardımcısı Adnan'la birlikte şehit düştü. Mezarı Bayramiç'teki şehit mezarlığındadır. Bitmedi. Vesna öldüğünde oğlu Theo 10 yaşındaydı. Aradan yıllar geçti, Theo Türkiye'de askeri okulda okudu. Bugün üsteğmen rütbesinde Bosna Hersek ordusunda görev yapıyor. Arkadaşlarına babasının nasıl bir kahraman olduğunu anlatıyor. Bosna Hersek'te Müslümanların etnik bir soykırıma tabi tutulduğunu Türk devleti biliyordu. Biliyordu ama uluslararası sözleşmeler gereği diplomasi dışında pek bir şey de yapamıyordu. İşte bizim komutan etnik savaşın başladığı o ilk günlerde aklına tüccar olmayı koydu. En iyi pazarda Saraybosna'daydı. Üniformasını çıkardı ve Saraybosna'nın yolunu tuttu. Bosnalılara ticaretin inceliklerini öğretti. Görevi bitince, pardon, ticareti bırakınca tekrar üniformasına kavuştu. O isimsiz, mezarsız, idealist kahramanlardan sadece biriydi. Dinciler, yandaşlar, taraftarlar, cemaatçiler, neoliberal tarihçiler, liberal faşistler... Söyler misiniz, Bosna'daki örtülü operasyon kirli midir? Nasıl yabancılaştınız, insanınıza, toprağınıza ve tarihinize? Ben birini tanıyorum.